Ayrım 31. Dersim, Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 287. Bıyık, mermi, tütün, odun dumanı, keçi sütü ve taze bebek kokusu sinmişti kayalara. Mağaranın arka taraflarında doğuran mor alınlı gencecik bir gelini, alkarasından korumak için değirmi örken içine almış, yanına da iğneli soğan ve sarımsak koymuşlardı. Genç kızlardan birisi bebek emmeden önce gelinden alınan sütü koca karıların ağrıyan kızarmış gözlerine damlatıyordu. Çocuk ağlayışları, keçi meleişlerine, öksürükler, burun sümkürüşlerine karışıyordu.
''Ordunun Dersim'de yığınak yaptığı kesindir.'' dedi Kopo. ''Baharda saldırırlar, büyük kuvvetle saldırırlar hem de.''
''Geçen yıl sizin aşirete saldırmadılar, bu yıl da saldırmazlar.'' Hesse Geven'in bu fikrini gülümsemeyle karşılayan Kopo, ''Bu yıl silah teslim etmeyen bütün aşiretlere saldırırlar. Daha kar kalkmadan bizden silahlarımızı teslim etmemizi istedi Abdullah Paşa. Geçen yıl istememişlerdi. Bu yıl biz de topun ağzındayız.''
''Geçen yıl Seyit Rıza ile bir kısım aşiretlerin üzerine gittiler.'' diye söze girdi Seyit Han Ağa. ''Bize saldırmayı göze alamadılar. 10 yıl önce tek başımıza perişan ettik onları biz.''
''Geçen yıl koç uşağı savaşa girseydi Seyit Rıza'yı yenemezlerdi.'' dedi Yavan. Bakışları sertleşti Seyit Han Ağa'nın.
''Seyit Rıza Dersim davası için değil de oğlunun intikamını almak için gitti sini bastı. Mezar taşlarına kadar her şeyi kurşunlattı. Kırgan reislerini Abdullah Paşa'nın yanına itti. Seyit Rıza'nın oğlu hovardaydı. Uçkuru'nun kurbanı oldu.''
''Doğru değil.'' diye çıkıştı Hesegeve.
''Doğrudur.'' diye diretti Seyit Ana. 10 yıl evvel koç uşağı tek başına savaştı devletle. Seyit Rıza bize destek vermedi. Yavo iyi bilir.''
''Ölünün arkasından konuşmak doğru değil.'' dedi Hemede Cıbakaj. Demenanlılarla gereksiz bir sürtüşmeye girmenin Dersim'e bir şey kazandırmayacağını düşünen Kopo, ''Geçmişi konuşmasak iyi olur.'' dedi. ''Kapımıza dayanan tehlike büyüktür. Bahara az kaldı. Eğer birlik olmazsak hepimizi kırarlar. Geride kalanları da sürerler.''
''Ordu Dersim'de tutunamaz.'' diye tütün tabakasını çıkardı Hesegeve. ''Geçen yıl derslerini aldılar. Pişman ettik hepsini. Bu kış birçok adamı beraat ettiler. Dersim kumandanı cezaları tecil etti. Takipleri erteledi.''
''Geçicidir, kanmayın.'' dedi Yavan. ''Dersim büyük bir savaşın eşiğindedir. Hangi taşa sorsanız bunu bilir.''
''Yavu haklıdır.'' diye destekledi Kuopo. ''Savaş yakındır. Hayatımız tehlikededir. Asılanların, hapsedilenlerin kaderinden farklı değil kaderimiz.'' ''Birlik olursak kaderimiz değişir, yoksa hükümet ayrı ayrı parça parça kırar, sürer hepimizi. Birlik olursak, silahlanırsak, hükümet Dersim'e giremez, girse de tutunamaz. Doğru değil mi Yavo?''
''Doğrudur, doğru olmasına da Dersim'de birlik olmaz. Çalıntıyla tanışmayan bir tek kursak var mı Dersim'de?'' ''Yoktur, yumurtada kıl biter ama Dersim toprağında birlik otu yeşermez.''
''Zerdaleden düdük olmaz, zurnadan al haberi.'' diye gülümsedi Hesegeve.
Koç uşağı silahşörlerinin ciddiyetine denk bir ciddiyetle bıyıklarını sıvazladı Yavan. Başını çevirip Hesegeve'ye homurdanan demenanlı yaşlılara baktı. Sakallar tüm Dersimlilerin sakal kılları gibi bir araya gelip güçlü, gür ve saygın bir sakal olmalarını emredercesine parlıyordu meşalevinde. 90'lık avdenin çiçek bozuğu suratını süzen Yavan ürperdi. Top namlusunun içine sığınan, tüylenmemiş binlerce aç serçe yavrusu canlandı gözlerinin önünde.
''Aşiretler isterse birlik olurlar.'' diye diretti Kopo.
Yavan Dersim'den umudunu kesen Hızır'ın elçisine benzetti Kopo'yu. Acıdı, doğrudur diye onaylamak zorunda kaldı. Birlikten umut kesmek hoş değil.
''Güneş gökyüzünün birlik gülüdür.'' dedi ihtiyar avde.
''Ali her müşkülünü birlikle halletti.'' dedi yaşlı Zorikıdı.
''İki ceviz bir olsa bir ayının başını yarar.'' dedi bir diğer yaşlı.
Bu sırada Slapet'le İvis girdi mağaraya. Adet üzere ayağa kalktı herkes. Slapet koç uşağı silahşörleriyle tek tek kucaklaştıktan sonra yaşlıların ve çocukların ellerini öpmeye başladı.
''Milletin elini rahat bırak Slapet.'' diye güldü Hesegeve.
Pet'in dışında hiçbir demli Hesegeve'yi sevmezdi. Demlilerin ve tüm Dersim'in ünlü silahşörü Slosur'un katiliydi Hesegeve. Ama geçen yılki savaşta bölükleri püskürtmüş, çok sayıda cephane ele geçirmiş, demenanlılar arasında saygınlık kazanmıştı. Mürşit Murtu Hesegeve'yi dünyanın en acımasız adamı olarak ilan etmişti. Askerleri ya iki kaşının arasından ya da gözlerinden vuruyordu. Sohbet uzadıkça uzadı, yorulup susanlar oldu. ''Ben karıncanın gözyaşına secde eden bir adamım.'' diye çıkıştı ihtiyar Avde. ''Birlik Kâbe'dir. Dersimi birliğe götürün ki tepemizdeki güneşin niyazı çoğalsın. Birliğin olmadığı yerde insanın uyuz bir it tüyü kadar değeri yoktur. Bizi sakalımızdan utanır hale getirmeyin.''
''Haklısın, yerden göğe kadar haklısın.'' diye atıldı Slapet. ''Ver o iki mübarek ellerinden öpeyim de içime güneş doğsun, birlik güneşi.''
Elini Slapet'e gururla öptüren ihtiyar, ''Dersimin kar altında köklenen her çimeni, her taşı birlik birlik diye bağırır da siz duymazsınız.'' dedi.
Zaten bu Dersim'de her çimen, her taş birlik birlik diye bağırdığı için birliğin değeri kalmadı diye mırıldandı Yavan.
''Öyle konuşma yavu!'' diye sertleşti ihtiyar abdi. ''Bize bir baş, bir birlik gerek. Biz başsız, birliksiz kaldık. Birliğin olmadığı yerde sakala saygı da olmaz. Birlik olsaydı biz bu dumanlı soğuk mağaralara adımımızı atmazdık. Birliğin olmadığı yerde herkesin eli kana bulaşır. Ekmek doyurmaz, su utana utana akar. Etmeyin, eylemeyin, bizi birliğe götürün.''
Tartışmalardan bol bol tütün dumanı yükseldi. Kafalar karıştıkça bıyıklar sıvazlandı. Sıkıntısını öksürüğe dönüştürenler oldu. Dersim'de birliğin gerçekleşeceğine inanan koç uşağı temsilcileri tartışmanın sonuna doğru sustular. Ve mağaradan Dersim'de hiçbir zaman birliğin gerçekleşemeyeceği anlayışıyla ayrıldılar. Herkes başının çaresine bakmalıydı. Yavan kulaklarından ve ayaklarından hoşnut olarak çıktı mağaradan. Güneşin kara abadan kör edici görkemini zevkle karşıladı. Yününü munzura çevirdi. Kokusunu sevdiği kıvrak bir kılığa başladı.
''Yedi yıldır tutuşmuşum yanarım. Deryalara düşsem közüm söner mi?''
Sevgisini kılamlarıyla kayalara nakışlayan, saz çalan keçi çobanı kadınlar canlandı hayalinde. Tellerin inleyişine seyirtip gelen dağ keçilerinin inleyişleriyle uğuldadı kulakları. Munzur kıyısında donan her ardıç ağacının ilk çocuğu ölen bir ana gibi ağladığı doğru muydu acaba? Kurtların saldırısına uğrayan her katırın çıkardığı ses İsrafil'in surunu bastırırdı. Bu ses nasıl olmuştu da sığınağa ulaşmamıştı gecenin sessizliğinde? Mağaraların devliğini katırsız döndürmek akıl işi değildi. Munzur'u geçti, hızlandı. Yüreği kaburga kemiklerini tokmak gibi dövmeye başlamıştı. Güzel kılam uçurum derinliğinde Temmuz güneşi gibi gülümser. Memelerin koynunda oynuyor. Bir çift afacan gibi. Göğsün parıldırıyor. Van ipeği gibi. Neden yaptın beni dert sahibi? Sığınağa girdiğinde, ''Oo, Afke ile fincan da buradaymış.'' diye güldü Yavan. ''Komşuların birbirlerine gelip gitmeleri ziyaret ışığıdır. Niyazların niyazıdır. Her güzel iş Munzur'un ışığını artırır.'' Sofrayı çepeçevre kuşatmışlardı kadınlarla çocuklar. Sığınağa bol miktarda odun yığıldığını, ocağın şenlendiğini sevinçle karşılayan canavar, ''Ben yokken epey çalışmışsınız.'' dedi şifaya göz kırparak.
''Ormandan odun getirdik, sığınağı genişlettik, bir tane de keçi bulduk.''
Şifanın şaka yaptığını sanan Yavan, ''Hani nerede?'' diye kayıtsızca süzdü çevresini. Bakışların yöneldiği genişletilmiş yeni yere baktı.
''Aha, orada!'' diye bağırdı çocuklardan birisi.
''Düşmüş, bacağı kırılmış.'' dedi diğeri.
''Bak hele, daha keçisi mi yakaladınız yoksa?'' diyerek kalkıp bakışların sevgiyle okşadığı karanlığa gitti Yavan. Ön bacakları boydan boya sargılı, arka bacakları ise birbirine bağlı körpe bir dağ keçisi yatıyordu. Dal ve yapraklardan oluşan doğal hasır üzerinde.
''Vay, nereden buldunuz bu yavruyu?''
''Ta aşağılarda, uçurumun dibinde.'' dedi Gule.
''Anası başucundaydı, bizi görünce kaçtı.'' dedi Şifa. ''Gitti bir kayanın dibinde durdu, bizi seyretti. Yürek parçalayan sesler çıkardı.''
''Yalvarmıştır, yavruma dokunmayın.'' diye eğildi başını sıvazladı oğlan. ''Gençtir, 15 günde kaynaşır kırık kemikleri. Salarsınız gider o zaman.''
''Anasını bulur mu acaba?'' dedi Avke.
''Bura Dersim'dir, kimi bulacağı belli olmaz.'' Kalktığı yere oturdu. ''Ya birkaç kurta rast gelirse, ya bir kekliğe.''
''Kekliğe mi?'' dedi Avke.
''Kekliğe.'' diye gülümsedi Yavan. ''Güvercin bu yavruyu anasına götürür. Keklik insanı sevmez. İnsanın eli nereye değmişse keklik onu fark eder. İnsanın elinin değdiği yerde öter. Bütün hayvanları duyduk duymadık demeyin. Buraya insan eli değmiş diye uyarır.''
''Doğrudur.'' dedi Şifa. Kekliğin yuvasına yaklaşır da yumurtalarından birine hafif dokunursan, keklik geldiğinde durumu hemen anlar. Gider yeni yuva yapar. Yumurtalarını tek tek yürüyerek taşır.
Gagasıyla mı diye yanındaki çocuğu kucağına aldı Gule.
Kanadının altında taşır dedi Şifa.
Doğru mu dercesine Yavan'a yöneldi bakışlar. Doğru ya da yanlış olduğuna bakmadan her fikre saygı gösterilmesi gerektiğine inanan canavar ekşi ekşi geğirdi. Kadınların zayıfladıklarını fark etti. Dersim'in ve kadınların durumuna acıdı. Doğrudur dedi. Bu keçiye rastlayan iki kekliğin yeri göğü birbirine kata kata öteceğine inanın. Derdi olan her dağ keçisi bu ötüşün olduğu yere bakar. Bahara kadar bekleyin. Bahar'ın ilk şafağına, dağ yeline teslim edin gitsin bu keçiyi.
Bırakmazsak ne olur dedi Gule. Felaket olur diye atıldı Avke. İnsanın bunu aklından geçirmesi bile kötüdür. O keçiyi sabah güneşine çıkar da gözlerine bak.
Ne varmış ki gözlerinde diye kibirle sözdü Avke'yi Gule.
Her insanın içinde bir dağ var dedi Avke. Tepesi ziyaret olan yüce bir dağ. Dersim'in yüce ziyaretlerine çıkan bütün yollar acıklı acıklı inler. Hiç kimsenin duymadığı bu inleyişleri aha bu körpe keçiler dinler en çok. Dinler dinler uzağa bakarlar hep ağlarlar.
Doğrudur dedi Yavan. Hep uzağa bakan hep ağlayan keçinin gözü güzel olur. Kitapların yazılmasına izin vermediği anlaşılmaz afat bir güzellik.
Doğrudur dedi Şifa. Keçinin gözüne bakanın yüreği göz kesilir, insafla dolar, güzelliğin şah damarında bulur kendini.
Keçiyi bıçağın altına yatıran insan gözüne baka baka keser onu dedi Avke. Keçi öleceğini bilir. Gözün hem dışı hem de iç kapılarını sonuna kadar açar da insana bakar. Dediklerine göre bıçak insafa gelir ama insan gelmez.
Allah insana demiş ki sana insaf adlı bir ilaç içireyim de ömrünün sonuna kadar acı çek. İnsaf ilacını içen insan o günden sonra kan dökmeye başlamış.
Bir şeyler daha söyleme ihtiyacıyla çenesini sıvazladı Yavan. İnsaflı olamadığı için acı çekmiş. İnsaf ilacının acısını kan acısıyla bastırıp durmuş. İnsanın her tarafı kan kokar, döktüğü kana borçludur her şeyine. Yavan'ın ağzını bol ölü görmüş çetin ve karanlık dağ geçitlerine benzetti Avke. Kendisini bilinmedik yerlere taşımak isteyen ayaklarından korktu. Uçurumlara tutuna tutuna yaşayan insanların uçurum karanlığına dönüştüğünü düşündü.
İnsanların sonu ne olur diye mırıldandı.
Huş ağacının sonu neyse insanların sonu da odur dedi Yavan. Son önemli değil, doğuşla son arasına bakarım ben.
Yani peteğe değil, bala bakarsın sen.
Hay yaşa iyi bildin diye sırtını sıvazladı Şifa'nın. Kadının sırtına dökülen ipek saçlarında bekletti elini biraz. Kanının dalgalanışını dinledi. Diğer kadınların bakışları karşısında çekti elini. Dudakları titriyordu Avke'nin.
Biz iki gün önce Munzur kıyısında tek bir ayak izine rastladık dedi Gule. Ayak izinin her iki yanında karı çok derin delen iki baston izi vardı. Tek ayaklı bir insan geçmiş oradan.
İzi izlediniz mi dedi Yavan.
Korktuk izlemedik.
Akşama doğruydu. Ne olur ne olmaz dedik diye tamamladı Şifa. Bu gece kar yağıp da kapatmazsa yarın sabah ben o izi süre süre bulunduğu yere varırım.
Boş ver Yavo dedi Avke. Üç ayaklı cin izi olursa başın belaya girer. Cinler iz sürenlerin izini sürer. Başına bir bela örerler.
Cin izi sürüp de cin taifesine katılanların serüvenlerini anımsadı Yavan. Dersim'de tek başına gezen insanlar çoğaldı son bir yılda. Hangi taşı kaldırsan altından bir insan çıkar. İzine rastladığınız insan geçen yılki savaşta sakatlanan birisidir herhal. Belki de bir kadındır.
İzini sürsen bulsan ne olur ki?
Öyle deme Avke. Her insan bir dünyadır.
Dünyanın ayak izi olmaz diye çıkıştı Avke.
Yavan'ın asıl derdinin kadın olduğunu düşündü. Koyunun tüylerinin arasında gezinen kene koyunun ayak izlerini göremez. Geniş düşün diye güldü Yavan.
Yani sana göre ben keneyim.
Avke'nin hiddetinden korkan Yavan zoraki bir gülümseyişle ben sana kene demedim. Sen kendini kene ettin dedi.
Niye ben o kadar cahil, mundar bir kadın mıyım ki kendimi kene edeyim?
Dersimin sırtında en çok gezen kene sensin. Huysuz kadına güler yüz göstermenin insanlığa yakışmayacağını düşünen Yavan kaşlarını çattı. Kadını ömür boyu adam edecek tılsımlı bir söz bulmaya çalıştı. Zehirsiz söz bala benzer, peteğini kolay bulur dedi. Mürşit Murto'ya ait olan bu sözde birçok söz gibi bilinçaltına lök gibi çökmüştü Yavan'ın. Kadının hiçbir şey duymamışçasına cevap bekler bir halde bakınması üzerine, "Zehir peteği deler, gönül bahçesinde uçuşan arıları zehirler," diye ekledi Yavan.
"Şimdi de zehir mi ettin beni? Al o zaman zehirin katısını," diyerek Yavan'ın suratının ortasına güçlü bir yumruk oturttu.
Ortalık karıştı. İnleyerek arkaya doğru kaykılan canavar burnundan akan kanı avuçladı. Gule Avke'ye saldırdı. Fincan anasını savunmak için Gule'nin saçlarına sarıldı. Şifa kadınları ayırmak için harekete geçti. Mendilini burnuna bastıran Yavan nedenini bilemediği tatlı bir gururla seyre koyuldu kadınların kavgasını. Kavgasız mağara hayatının bir değeri yoktu. Ekmekten önce yaratılmıştı ve ekmek kadar azizdi kavga.
"Yavo, yardım et, bu karılar birbirlerini harap etmesinler."
Şifa'nın yardım çağrısını değerlendiren canavar, "Gözlerimin kararması geçsin de gelirim," diye yüzünü avuçlarına gömdü sevincinden. Dünyada her şey acıydı, hiç tatlı şey yoktu. Kumaların kavgasından daha tatlı bir şey yoktu yeryüzünde. Bağıran kadın güzelleşiyordu. Kadının yüzünde patlayan kadın yumruğu güneş gibi parlıyor ve patladığı yüzü güzelleştiriyordu. Kışı ve mağara karanlığını çekilir hale getiren şu ateş ne kadar güzelleşmişti. Yanan odunun dışında odunun kendisini yakmasından korkan yeşil, mavi, mor damarlı kıvrak alevler ki.
"Yavo, yardım et, kalk yerinden, bunlar birbirlerini mahvettiler."
Gule'nin saçını eline dolayan Avke sağ yumruğunu ve tekmesini peş peşe saydırıyordu. Fincan anasını engellemeye çalışan Şifa'yı belinden çekiyordu. Çocuklar şaşılacak bir sükunetle kavgayı izliyorlardı. Yavan yavaşça doğruldu yerinden. Sol elini burnundaki kanlı mendiline payan dalamıştı. "Benim için kavga etmeyin, ayıptır," diyerek Avke'nin inip kalkan koluna yapıştı. Azgın dişi kurtlar gibi uluyan kadın Yavan'ı fark eder etmez Gule'yi bıraktı. Yakası açılmadı küfürlerle birlikte sağlı sollu yumruklar patlatmaya başladı Yavan'a. "Avke, kendine gel, ayıptır, insanlığıma oynama," diyerek sığınağın çıkışına doğru gerisin geriye doğru çekilirken başı kayaya çarptı Yavan'ın. Mendili elinden düştü, başını yumruklardan korumak için kollarının arasına aldı.
"Tekme atma Avke, tekme kısrağa yakışır."
Kadın vuruşlarını şiddetlendirerek, "Sen zaten beni hep kısrak gördün, pis çımık." Dipnot keçi tınığı.
"Sen tekmeden anlarsın, al," diye bağırdı.
Gule kayanın dibinde toz toparlak olmuş ağlıyordu. Şifa seyirci ve çaresizdi. Avke'nin Yavan'ı dövmesini sindiremiyordu. Karışmak istiyor ama Avke ile arasında yeni bir kavganın patlamasından korkuyordu.
"Senin hakkın kötektir. Al ayarsız köpek, al bir daha."
Yavan sırtını Avke'ye çevirerek çömeldi. Başını iki dizinin arasına soktu. Sırtını geniş bir nekkâhre davulu gibi kadının tekmelerine sundu.
"Al bu tekmeleri de ciğerin sökülsün."
"Avke, insaf et, benim bu ciğerim olmasa dağ başında aç kalırsın. Yük taşıyan ciğere vurma." Avke'nin beşinci tekmesi Yavan'ın sırtındaki şiş yarasına oturunca canavar acıyla inleyerek sağ böğrünün üzerine devrildi.
"Avke, Avke, yaktın beni Avke. Senin gözünde bir sinek kadar değerim var mı Avke?"
Yavan'ın derin, değişik, çarpıcı zarılanışı karşısında tekmelerine ara verdi Avke. Ani ve korkunç bir pişmanlık krizine girdi. Diz çöktü, yüzünü avuçlarına gömdü. Derin iç çekişlerle sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Kalktı, bağdaş kurdu Yavan, sırt acısını erteledi. Zevkle seyre koyuldu kadının ağlayışını. İçinde binden fazla uçurum olan bir kadın ancak böyle ağlayabilirdi. Kendisini içinin uçurumlarında arayan bir ağlayıştı bu. Süzme çiçek balı gibi kokuyordu gözyaşları bu ağlayışın. Sadece kendisini değil, kadınları da etkileyen bu ağlayışın derdine derman olmak gerekiyordu. Bu mağaradan birkaç gün uzak dursam iyi olur diye düşündü, kalktı tüfeğini aldı, kuş tüyü adımlarla dışarı çıktı. Milyonlarca beyaz güvercinle karşılaşmış gibi oldu. Karşı uçurumlara, aşağılara, Munzur'a baktı. Cilsur'a gitmeyi düşünürken Munzur kıyısındaki tek ayak izini anımsadı birden. Cinler periler alemine karışma arzusuyla tutuştu kanı. Karanlık çökmeden ayak izlerinin vardığı noktayı bulmalıydı. Uçurum dibine indi hızla. Munzur kıyısını yukarıya doğru izlemeye koyulunca iki baston ve tek ayak izleriyle karşılaştı.
izlerin henüz donmadığını, taze olduğunu fark etti. Ayak izlerini sürerek Munzur kıyısını izledi bir müddet. İzlerin kıyıdan sapması ve uçuruma doğru tırmanışa geçmesi üzerine tek bacaklının genç ve cesur birisi olabileceğini düşündü. Sabırsızlıkla hızlandı. Canavar dişleri gibi sipsivri dikelen kayaların arasından zorlu bir tırmanışa koyuldu. Mırtlı'nın sözleri çınladı kulaklarında. Tükrüğü ateşte altına dönüşen, eli çangıllı yani bastonlu alimlerin soyu tükendi. Dersim dersim olmaktan çıktı. Ayak izlerinin eli çangıllı bir alime ait olabileceğini düşündü. Az sonra izime saygınız olsun diye bağıran Dersim'in son alimiyle karşılaşabilirdi bir geniş mağarada. Kardan fışkıran çalıların kabuklarındaki yeşillenmeyi hayretle fark etti. Toprağın kar katmanlarını inkar etmeye, sırtından atmaya başladığı sonucunu çıkardı bundan. İnsanın ayaklarıyla değil de gözleriyle tırmandığını, gözlerin yorulmasıyla da insanın yorulacağını düşünerek tırmanışını hızlandırdı. Bu iz bir kadına ait olabilirdi. Gökyüzünün vicdanında her Dersim kadınının bir Dersim dağı kadar ağırlığı vardı. Yıldızlar gökyüzünü bürümeden ayak izinin vardığı noktayı bulmalıydı. Yıldızların kara düşen gölgeleriyle dağ keçilerinin ayak izleri aynıydı. Zorlu tırmanışlarla uçurumun tepesine çıktı. İzleri ormana doğru izlemeye koyuldu. Renkli taşlarla dokunmuş fistanlar giyen üç ayaklı periler canlandı hayalinde. Erkekleri ağaç kovuklarına, mağaralara, inlere çağıran üç gözlü periler. Saçları erken patlamış tomurcuk ve kaya kınası kokan, var ile yoku öpüştüren, soğumakta olan kuş yumurtalarını soluklarıyla ısıtarak civcivlerin yaşamlarını sürdüren ince ruhlu periler. Ormana girdi. Gövdelerinden kollar fışkıran ve içimize girme diye bağıran peri koruyucularına benzetti ağaçları. Dalların boğazına sarılacağından korktu. Köklerin ise aynı anda toprağı ve karı delerek ayaklarında yumaklanacağını sandı. İnsan uzaktan seven her kadına kolayca bağlanan bir yaratıktı. Uzaklık kısaldıkça sevgi de kısalıyordu. Ne kadar yoğun kurt ve tilki izi vardı ormanda. Sararmış aç ağızların sofrasıydı orman. Ayak izleri yıkılmış bir köme götürdü yabanı. Kömü kolaçan etti, ormana giden ve ormandan gelen tek ayak izlerinin yoğunlaştığı yerde durdu. Buzlanmış düz bir zeminin çiğnenmemiş karla birleştiği yerdeki upuzun çatlakla el büyüklüğündeki tahta parçası dikkatini çekti. Tahta parçası da uzattı elini, alayım derken buzlanmış büyük düz zemin kıpırdadı. Durdu düşündü biraz, korktu. Yer altında yaşayan orman perilerinin sarayına açılan bir tahta kapı mıydı bu? Dersim'in dertlerini, acılarını toplayıp yer altındaki saraylarına taşıyan bu perilerin arasına girmekle ateşe girmek aynıydı. Su perileriyle ateş ve orman perileri aynı sarayda mıydı yoksa? Bunlar bir arada fazla kalamazlardı. Kapağı yavaş yavaş kaldırdı, 2 metre derinliğinde bir kuyu belirdi. Müthiş bir coşku ve merakla dibine baktı kuyunun. Kararmakta olan ormanı süzdü. Kuyunun dibinden harabenin altına doğru yere paralel bir tünelin açıldığını görür gibi oldu. Tüfeğini eline aldı, içine girdi kuyunun. Harabenin altına doğru giden tünele soktu kafasını. Ekmek kokusu ve sıcak bir havayla karşılaştı. Elini yüreğine bastırdı. ''Kim var orada?'' diye bağırdı. ''Benden zarar gelmez. Kim varsa korkmasın, sesini çıkarsın.'' Dizlerinin titreyişi birbirine çarpacak derecede artmıştı. Cinler ocak başında toplanmış olabilirlerdi. Bir lanet merak, bir yanlış cesaret insanı kaşla göz arasında peri ya da cin milletine katabilirdi. Girmemeye karar verdi ama tünelden kavrulmuş ekmek kokusu geliyordu. Periler ekmek yer miydi? Dersim'de her taşın altında her delikte bir insan yaşamıyor muydu? Ekmek kokusuna, sıcağa doğru emeklemeye koyuldu. İnsan ve odun kokusuna doğru, intihar atmosferine girmişti.
''Kimsin sen? Gelme, gebertirim!''
Çığlığı andıran bu kararlı ve parlak kadın direktifi karşısında çarpıldı. Şaşkın, korkuyla beslenmiş, narin bir sevinçle durdu.
''Geri git, parça parça ederim seni!''
Bıçağın alnına dayanan ucunu soluksuz bir teslimiyetle karşıladı.
''Bir gülden sana zarar gelir ama benden gelmez.'' diye mırıldandı canavar.
''Çekil git, kimsin sen?''
Bıçağın taziki arttıkça olduğu yerde kıpırdamadan direndi Yavan. Alnına hafifçe gömüldü bıçağın ucu. Burnuna sızan kan bıyıklarına yayıldı.
''Kimsin söyle, alnına sokarım bu hançeri, kimsin?''
''Ben açlara ekmek, susuzlara su taşıyan bir adamım. Sesinden bellidir ki yaban balı kadar yumuşak bir kadınsın sen. Hançerini çek, benim alnım kuzu alnıdır. Açılmamış körpe bebek gözüyle bak benim alnıma.'' Kadın hançerini indirdi. İnsanı insaf pençesine düşüren büyülü sesin sahibini bir an önce görme merakıyla kibritini yaktı. Yavan, ver de hançer tutan elinden öpeyim diyerek kadının eline doğru yekendi. Hançerli el kadının arkasına gizlendi.
''Tüfeğini ver, tabancan hançerin varsa hepsini ver.''
''Tabancam yok ama hançerim var.'' diyerek tüfeğini ve hançerini kadına uzattı. ''Benim tüfeğim kimsesiz kadınların kölesidir.'' Kadın gerisin geriye yer altında yaptığı eve doğru çekilirken,
''Olduğun yerde dur, ben çağırmadan gelme.'' dedi.
''Tamam, emrin bağışım gözüm üstüne.'' diyerek terbiyeli maymunlar gibi beklemeye koyuldu. Kadının yüzünü hayalinde canlandırarak gülümsedi.
''Kötü niyetini dışarıda bırak, yavaş yavaş gel.''
''Kötü niyetin geçmeye korktuğu bir köprüyüm ben, endişe etme.'' Yavan emekleye emekleye ilerleyerek geniş bir yeraltı odasına geldi. Dumansız ışıl ışıl parlayan odun közlerinin üzerine kuru dallar atan kadına baktı. Kalın örgülü saçlarını boğazına dolamıştı. Sol bacağı dizden kopuktu. Uç uca birleşmiş iki kocaman yeşil yaprağı andıran gözleri tutuşan kuru dal alevinde yabanıl ışıltılarla karanlığı ırgalıyordu. Ağır dudaklarla çevrilmiş ağzının aksine yüzü oldukça genişti. Hançer hemen yanı başında, ocak taşında hain hain gülümsüyordu.
''Geç, şurada otur.''
Gösterilen yerde sessizce bağdaş kurdu Yavan. Bir adam boyu yüksekliğindeki geniş sığınak bodrum katlarını andırıyordu. ''Yer altında çok güzel bir ev yapmışsın kendine.'' diye kadının kesik bacağına baktı.
''Ben yapmadım. 30 yıl önce babam yaptı. Geçen yılki savaşta askerlerle milisler yaktı. Eskiden buraya buğdaylarımızı, ıvır zıvırımızı korduk. Kışın sıcak olur, yazın soğuk. Adam beni aha bu ocağın başında doğurmuş.''
Sessizliğe sinen sırları merakla koklayan canavar, ''Geçmiş olsun, bacağına ne oldu?'' dedi, kaşlarını sahte bir üzüntüyle çatarak.
''Bacağımdan vurdular beni. Diz kapağım, kemiğim parçalandı. Anam da yanımdaydı, bayıldı düştü. Geceye doğruydu. İkimizi de öldü sandılar. Az sonra anam uyandı. Bacağımı yazmasıyla buradan sıkı sıkıya bağladı. İhtiyar bir sınıkçı kadın vardı. Gitti onu getirdi. O da aha bu ocağın yanında bacağımı buradan kezdi. Sonra anam vurulan oğullarını, kızlarını topladı. Evin yanındaki ardıç ağacının dibine gömdü. Onların acısına dayanamadı. Çok uzun saçları vardı. Dibinden kesti. Bir ipin çevresinde sıkı sıkıya ördü. Kendir haline getirdi. Bir sabah dışarı çıktı, gelmedi. Yeni kesilmiş sargılı bacağımla dışarı çıktım. Baktım ki kendi saçlarını urgan etmiş, ardıç ağacının dalından asmış kendini.''
Kadının ağlamayışını, mülayim iklimini hayretle karşılayan Yavan, ''Baban neredeydi?'' diye yutkundu kuru kuru.
''Babamı geçen yıl Seyit Rıza'nın adamları vurdu.''
''Seyit Rıza'nın adamları mı? Allah Allah, adı neydi?''
''Bin Ali'ydi, Bılbıl Bino derlerdi.''
Yavan irkildi. Hozat kışlası Bino'nun subaylarla ilişkileri, Resik Hüseyin'in sediği kemiren sargılı iniltileri canlandı hayalinde.
''Babam hükümete çok yardım etti.''
''Yardım etti de hükümet niye kırdı senin kardeşlerini?''
''Bir yanlışlık oldu. Ormanda demenanlı bir kol vardı. Hükümet bu kolla çatıştı. Bu çatışmada iki demenanlı geldi bizim eve sığındı. Hükümet sandı ki bu ev bu iki kişinindir. O iki kişiyle beraber kırdı hepimizi. Hak demenanlıların ocağını söndürsün, yuvasını tarumar etsin.''
Ocaklarını mağaralarda, yarı yıkılmış kömlerde tüttüren, bağıra bağıra hep bir ağızdan tartışan, canları sıkıldığında sayılarını çok iyi bildikleri mermilerini sayan, oynamaları için boş fişenkleri çocuklarına veren demenanlar canlandı gözlerinin önünde. Bedduanın "bunlar benden de kötü, ben bunlara ne yapabilirim ki?" dediği, işlemediği insanlar demen anda yaşıyorlardı.
"Ben seni tanırım," dedi kadın. "Munzura bakan yüksek kayaların arasında yaşayan, iki kadına gelip giden adamsın sen."
Yavan büyük bir şaşkınlıkla yutkundu.
Arazideki her kıpırtıyı anında sezen uyanık bir kadınla yüz yüze olduğunu düşündü. Dirayet ve disiplinin egemen olduğu bir yeraltı evinde insan yokmuşçasına özgürce hareket etmek, dizginsiz konuşmak da en iyisi.
31. Ayrımın sonu. Sayfa 299.